Ayrım 6.
Söylediğim an çoktan pişman olmuştum. Dudaklarımdan içeri çekmek isterdim. Bu sözleri yeniden yutabilmek için elimden geleni yapardım ama çok geçti. Baban senin gerçek baban değildi cümlesi çoktan kulaklarına girmişti bile. Yüzü daha da ürkünç bir hal aldı. Yavaş yavaş ayağa kalkarken gözlerini bana dikmişti. Ne dedin? Sesi zar zor duyuluyordu. Ben tuhaf bir biçimde yeniden sakinleşmiştim. Duydun işte diye yanıtladım. Babanın benim kocam olmadığını söyledim. İleriye nasıl mı tepki gösterdi? Çekip giderek. Bir insandan çok robotu andıran hareketlerle döndü ve bahçe kapısına yöneldi. Bekle konuşalım diye seslendim çirkin ve tiz bir sesle. Neden ayağa kalkmadım, neden peşinden koşmadım, neden onu durdurmak için hiçbir şey yapmadım? Çünkü ben de kendi söylediklerim yüzünden taş kesilmiştim. Anlamaya çalış, bunca yıl, bunca çabayla sakladığım sırrım anında çıkıvermişti ağzımdan. Bir saniyeden kısa bir sürede kafesin kapısını açık bulan bir kanarya gibi uçup gitmiş ve gitmesini en istemediğim kişiye konmuştu. Aynı gün öğleden sonra saat 6'da hala alt üst olmuş bir şekilde ortancaları sularken bir polis ekibi gelip bana kazayı haber verdi. Şimdi akşamın geç saatleri, biraz ara vermek zorunda kaldım. Buka ve kuşa yiyecek verdim. Kendi karnımı doyurdum, biraz televizyon seyrettim. Benim delik deşik zırhım artık güçlü heyecanlara uzun süre dayanamıyor. Anlatmayı sürdürebilmek için yeniden soluk alıp şöyle bir dinlendim. Bildiğin gibi annen hemen ölmedi. 10 gün yaşamla ölüm arasında gidip geldi. O günlerde hep yanındaydım. Bir an için gözlerini açmasını, ondan özür dilememe son bir kez olanak vermesini umut ettim. Makinelerle dolu küçük bir odada yalnızdık. Küçük bir monitör kalbinin hala attığını söylerken bir başkası beyninin neredeyse durduğunu gösteriyordu. Onunla ilgilenen doktor bu durumdaki hastaların bazen sevdikleri sesleri duymasının işe yaradığını söylemişti. Ben de bunun üzerine çocukken en sevdiği şarkıyı bulup getirmiştim. Minik bir teyple saatlerce bunu dinletiyordum. Gerçekten de bir şeyler anlıyor olmalıydı çünkü ilk notalarda yüzünün anlatımı değişti. Dudakları bebeklerin meme emdikten sonra yaptıkları gibi kımıldanmaya başladı. Sanki bir hoşnutluk gülümsemesiydi. Kim bilir belki beyninin etkin olan o minicik bölümünde o mutlu dönemlerin anıları saklıydı ve şimdi oraya sığınıyordu. O küçük değişim bile beni sevince boğdu. Böyle durumlarda hiç yoktan bir şeye tutunuyor insan. Onun başını okşamaya doyamıyor. Canım başarmalısın, önümüzde birlikte yaşayacağımız bir yaşam var. Her şeye yeniden bambaşka biçimde başlayacağız diye yineliyordum. Onunla konuşurken gözümün önüne bir sahne geliyordu. 4 ya da 5 yaşındaydı. Bahçede en sevdiği bebeğinin elinden tutarak dolaşıyor. Ona hep bir şeyler anlatıyordu. Ben mutfaktaydım. Sesini duymuyordum. Arada bir gülüşü geliyordu kulağıma. Güçlü neşeli bir gülüş. Bir kez olsun mutlu olduysa diyordum o zaman gene olabilir. Onun yeniden doğmasını sağlamak için o noktadan o küçük kızdan çıkmalıydım yola. Doğal olarak kazadan sonra doktorların bana ilk söyledikleri yaşasa bile eski hali olmayacağıydı. Felçli kalabilirdi ya da yalnızca bir tarafı hissedebilirdi. Ve şunu biliyor musun, ben annelik benciliğiyle yalnızca yaşamasını düşünüyordum o kadar. Ne durumda olursa olsun önemi yoktu. Hatta onu tekerlekli iskemlesinde gezdirmek, yıkamak, yedirmek, onunla ilgilenmek, günahımı bağışlatmak için en iyi yoldu. Benim sevgim gerçek olsaydı, gerçekten olsaydı, gerçekten çok büyük olsaydı, onun ölümü için dua ederdim. Ne var ki sonunda birisinin onu benden daha çok sevdiği belli oldu. 9. gün yüzünden o belirsiz gülümseme silindi ve öldü. Hemen fark ettim, yanındaydım, nöbetçi hemşireyi hemen çağırmadım. Çünkü biraz daha onunla kalmak istiyordum. Yüzünü okşadım, ellerini çocukken yaptığım gibi ellerimin arasına aldım. Canım diyordum sürekli, canım. Sonra elini bırakmadan yatağın yanına diz çöktüm ve dua etmeye başladım. Dua ederken ağladım. Hemşire omuzuma dokunduğunda hala ağlıyordum. Gelin gidelim dedi, size sakinleştirici bir şey vereyim. İlaç istemedim, hiçbir şeyin acımı yatıştırmasını istemiyordum. Onu morga götürdükleri ana kadar orada kaldım. Sonra bir taksiye binip seni emanet ettiği arkadaşına gittim. O akşam benim evime taşınmıştım bile. Annem nerede diye sordun akşam yemeğinde. Annen yolculuğa çıktı dedim o zaman. Çok uzun bir yolculuk, ta gökyüzüne gitti. O sarışın başını eğip sessizce yemeği sürdürdün. Bitirir bitirmez sordun. Onu selamlayalım mı nine? Tabii tatlım dedim ve seni kucağıma alıp bahçeye çıkardım. Uzun zaman otların üzerinde durduk. Sen o minik elini yıldızlara doğru salladın. Bir aralık. Bugünlerde üzerime bir keyifsizlik çöktü. Belirli bir nedeni yok. Neden böyledir? İç dengeleri vardır. En ufak şey bunları bozmaya yeter. Dün sabah Bayan Razman alışveriş yapıp geldiğinde yüzümü sapsarı gördü ve bunun nedeni olarak da ayı gösterdi. Gerçekten de bir önceki gece dolunay vardı. Ay denizleri yerinden oynatabiliyor, bostandaki radikaları daha çabuk büyütüyorsa neden bizim doğamızı da etkilemesin ki? Sudan, gazdan, minerallerden ve başka nelerden yapıldık biz? Komşum gitmeden bana okunmuş gazetelerle dolu bir torba bıraktı. Böylece günümü onların sayfaları arasında gezinerek geçirdim. Her sefer böyle olur. Gazeteleri görünce tamam diyorum, şöyle bir karıştırır, yarım saat geçiririm. Sonra daha ciddi bir işle uğraşırım. Oysa her sefer son sözcüğü okuyana dek elimden bırakamıyorum. Monaco prensesinin mutsuz yaşantısına üzülüyorum. Kız kardeşinin proleter aşklarına kızıyorum. Bana çok ayrıntılı anlatılan her türlü kederli habere yüreğim sızlıyor. Ya mektupları, insanların yazmaya cesaret ettiklerine şaşmaktan kendimi alamıyorum. Yaşlı bir sofu değilim, en azından öyle olmadığımı sanıyorum. Ama gene de bazı özgürlüklerin beni hayrete düşürmediğini söyleyemem. Bugün hava oldukça soğudu, bahçe gezintime çıkmadım. Havanın çok soğuk olduğunu ve yerlerin don tutabileceğini düşünerek eski bir dal gibi düşüp kırılmayayım diye evde kaldım. Acaba beni hala okuyor musun, yoksa beni daha iyi tanıdıkça artık okumaya devam edemeyecek bir yatsıma duygusu doğdu mu içinde? Şu sıralar beni yöneten acele etme telaşı yüzünden sözlerin daha uygununu seçmeye, dolaylı yollardan anlatmaya ve durmaya halim yok. Sana söyledim, senin başlangıçta bir dayanak noktasına sahip olmaman yüzünden yaşadığın o başıboşluk, kaybolmuşluk duygusunu ben de yaşıyordum. Benim durumum belki daha da zordu. Biliyorum sen de bu noksanlığın nedeni babanın kim olduğunu asla öğrenememenden ileri geliyor. Annenin nereye gittiğini söylemek bana hazin bir şekilde doğal gelirken baban hakkındaki sorulara asla yanıt veremedim. Ne söyleyebilirdim ki? Kim olduğu hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Bir yaz İlaria Türkiye'de yalnız başına uzun bir tatil yapmıştı. O tatilden ilginç bir durumda döndü. 30 yaşını geçmişti ve o yaşta kadınlar hala bir çocuk sahibi olmamışlarsa bir tuhaf duyguya kapılıp ne pahasına olursa olsun bir çocuk isterler. Ne biçimde ve kimden olduğunun hiç önemi yoktur. Kaldı ki o dönemde hemen hemen bütün kadınlar feministti. Annen de bir öbek kadınla bir kulüp kurmuştu. Söylediklerinde pek çok doğru şey, paylaştığım noktalar vardı. Ama bu doğrular arasında zorlamalar, sağlıksız ve çarpık düşünceler de yok değildi. Bunlardan biri kadınların bedenlerinin tümüyle ve tek sahibi olduklarıydı. Böylece bir çocuk yapıp yapmama kararı yalnızca onlara ait olabilirdi. Erkek biyolojik bir gereksinmeden başka bir şey değildi. Ve basit bir gereksinme olarak da kullanılırdı. Bu şekilde davranan bir tek annen değildi. 2-3 arkadaşı daha aynı şekilde bebek sahibi olmuşlardı. Pek de anlaşılmaz bir şey değil, biliyor musun? Bir yaşam başlatabilme yetisi insanda her şeye gücü olma duygusunu uyandırıyor. Ölüm, karanlık, güvensizlik uzaklaşıyor. Dünyaya senden bir parça bırakıyorsun ve bu mucize karşısında her şey yok oluyor. Bu savı güçlendirmek için annenle arkadaşları hayvanlar dünyasından örnekler verirlerdi. Dişiler derlerdi, erkekleriyle yalnızca çiftleşme döneminde buluşurlar. Sonra herkes kendi yoluna gider ve yavrular anneleriyle kalırlar. Bunun doğru ya da yanlış bir anlayış olduğu kararını vermek durumunda değilim. Ama biliyorum ki biz insanız. Her birimiz bir ötekinden başka bir yüzle doğarız ve bu yüzü ömür boyu taşırız. Bir antilop, antilop suratıyla doğar, aslan, aslan suratıyla. Hepsi türlerinin öteki üyeleriyle aynı surata sahiptir. Doğada görüntü hep aynıdır, oysa yüz insana özgüdür, başka hiç kimseye değil. Yüz, sima, anlıyor musun? Her şey yüzdedir. Senin öykün, annen, baban, dedelerin, büyük dedelerin, hatta belki artık kimsenin anımsamadığı uzak bir amca bile senin yüzünde yansır. Yüzün gerisinde kişilik vardır. Atalarından aldığın iyi ya da iyi sayılamayacak şeyler vardır. Yüz bizim öncelikli kişiliğimizdir. Yaşamda bir düzen kurmamıza izin veren, işte buradayım dedirten şeydir. Böylece 13-14 yaşlarına doğru sen ayna karşısında saatler geçirmeye başladığında ne aradığını anlamıştım. Bazı sivilcelere, kara noktalara ya da birdenbire büyüyen burnuna bakıyordun. Ama başka şeyler de arıyordun. Annenin ailesinden aldığın çizgileri sayarak, almadıklarını belirleyerek, senin dünyaya gelmene neden olan adamın yüzü hakkında bir düşünce edinmeye çalışıyordun. Annenle arkadaşlarının fazla kafa yormadığı bir şey daha vardı. Günün birinde çocuk aynada kendini incelerken içinde bir başkasının daha barındığını anlar ve bu başkası hakkında her şeyi bilmek ister. Bütün bir ömür boyunca annelerinin ya da babalarının yüzlerinin izini süren insanlar vardır. İlaria bir yaşamın gelişmesi sırasında kalıtımın önemsiz olduğuna inanmıştı. Ona göre önemli olanlar eğitim, çevre ve içinde büyünen ortamdı. Ben onun bu inancını paylaşmıyordum. Bence bu iki öge at başı giderdi. Yarı çevre, yarı doğumdan beri içimizde taşıdığımız özellikler. Sen okula başlayana dek hiç sorunum olmadı. Baban hakkında bir şey sormuyordun. Ben de konuyu açmamaya özen gösteriyordum. İlkokula gider gitmez sınıf arkadaşlarım ve öğretmenlerin verdiği kompozisyon konuları yüzünden ansızın günlük yaşantında bir şeylerin noksan olduğunu fark ettin. Sınıfında doğal olarak anne babası ayrı ya da düzensiz koşullarda yaşayan pek çok çocuk vardı. Ama hiç kimse baba konusunda senin hissettiği mutlak boşluğu hissetmemişti. Sen 6-7 yaşındayken sana annenin yaptığını nasıl açıklayabilirdim ki? Zaten ben de senin Türkiye'de ana rahmine düştüğünden başka ne biliyordum ki? Bu yüzden sana elimdeki tek veri olan babanın ülkesinden yola çıkarak inanman gereken bir öykü uydurdum. Doğu masalları anlatan bir kitap almıştım ve her akşam sana bir masal okurdum. Bunlara dayanarak sana uygun bir tane de ben uydurmuştum. Anımsıyor musun? Annem bir prensesti, baban da Hilal ülkesinin prensiydi. Bütün prensler ve prensesler gibi birbirlerini ölesiye seviyorlardı. Ama bu aşk yüzünden sarayda çok kıskanılıyorlardı. En çok kıskanan da güçlü ve kötü bir adam olan büyük vezirdi. O prensese ve karnındaki bebeğe kötü bir büyü yapmıştı. Tanrı'ya şükür ki prens sadık bir hizmetkar tarafından uyarılmış, böylece annem bir gece köylü giysileri giyerek sarayı terk etmiş. Buraya sığınmış ve sen bu kentte doğmuştun. Ben bir prensin kızı mıyım diye sorardın bana ışıldayan gözlerle. Elbette derdim ama bu çok gizli bir sır, asla hiç kimseye söylememelisin. Acaba bu tuhaf yalanla ne yapabileceğimi umuyordum. Hiç, yalnızca birkaç yıl daha huzur içinde geçirmeni istiyordum. Günün birinde benim bu saçma masalıma inanmaktan vazgeçeceğini biliyordum. Büyük bir olasılıkla o gün benden nefret edeceğini de biliyordum. Ama sana bunu anlatmamak elimde değildi. Pek az olan cesaretimin tümünü de toplasam sana asla babanın kim olduğunu bilmiyorum. Belki annem bile bilmiyordu diyemezdim. O yıllar cinsel özgürlük yıllarıydı. Erotik etkinlikler bedenin sıradan işlevlerinden biri olarak görülüyordu. Her istenen hemen yapılmalıydı. Bugün biriyle, yarın ötekiyle gidilirdi. Annenin yanında onlarca genç gördüm. Hiçbirinin bir aydan fazla sürdüğünü anımsamıyorum. Aşk konusundaki bu hercailik zaten pek dingin olmayan İlaria'yı herkesten çok alt üst etmişti. Ben ona asla bir şey yasaklamadım. Asla eleştirmedimse de bu geleneklerin böylesine ani özgürlüğe kavuşması beni rahatsız ediyordu. Beni daha çok etkileyen bu karışıklık değil, duygulardaki müthiş yoksullaşmaydı. Yasaklar kalkalı, tek eşlilik unutulalı beri tutkuda unutulup gitmişti. İlaria ve arkadaşlarını bir davete zorunlu olarak katılan ve kendilerine her sunulanı tadına varmadan nezaket gereği yiyen davetlilere benzetiyordum. Havuçların, kızartmaların, tardöletlerin tadı onlara göre hep aynıydı. Annenin seçiminde geleneklerdeki yeni özgürlük kavramı rol oynamıştı. Evet, ama bence bir şeyler daha vardı. Zihnin işleyişi hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Çok, ama her şeyi bilmiyoruz. Annenin bilincinin karanlık bir köşesinde karşısında baba diye gördüğü adamın babası olmadığını sezmediğini kim söyleyebilir? Pek çok huzursuzluğunun, dengesizliğinin altında acaba bu mu yatıyordu? Küçükken genç kızlığında bu soruyu kendime hiç sormadım. Ona yarattığım sahte dünya mükemmel işliyordu. Ama o yolculuktan 3 aylık gebe olarak dönünce her şey zihnime üşüştü. Sahtelikten, yalandan kaçış olmuyor. Ya da bir süre kaçılıyor ama en beklenmedik anda su yüzüne çıkıveriyor. Üstelik o anda bu yalanlar söylendikleri zaman sahip oldukları uysal, masum havadan sıyrılıyorlar. Perde arkasında bekledikleri sırada korkunç canavarlara, her şeyi yutan katil balinalara dönüşüyorlar. Bunu fark ediyorsun ve bir an sonra seni sarmalıyor, yutuyor. Çevrende ne var ne yoksa dehşetli bir açgözlülükle silip süpürüyorlar. Bir gün 10 yaşındayken okuldan ağlayarak döndün. Yalancı dedim bana ve odana kapandın. Masalın uyduruk olduğunu keşfetmiştin. Yalancı, benim öz yaşam öykümün adı da bu olabilirdi. Doğduğum günden sonra bir tek yalan söyledim. Bununla 3 yaşam mahvettim. 4 Aralık. Yavru kuş hala önümde masanın üzerinde. Geçen günlere göre iştahı azaldı. Hiç durmadan bana seslenmekten vazgeçti. Kımıldamadan oturuyor. Başını da kutunun deliğinden uzatmaz oldu. Tepesinden yeni yeni tüyler çıkıyor. Bu sabah soğuğa rağmen razmanlarla seraya gittim. Son ana dek kararsızdım. Hava bir ayının bile cesaretini kıracak kadar soğuktu. Üstelik yüreğimin karanlık bir köşesinden bir ses, yeni çiçek ekmek senin neyine diyordu. Ama razmanlara gelemeyeceğimi söylemek için telefonu çevirirken bahçenin ne kadar soluk olduğunu gördüm. Ve bu bencilliğimden pişman oldum. Ben belki başka bir ilkbahar daha görmem ama senin göreceğin kesin. Ne kadar sıkıntılıyım bugünlerde. Yazmadığım zaman odalarda dolaşıp duruyorum. Ama hiçbir köşede huzur bulamıyorum. Elimden gelip de yaptığım ve uğraşırken de sakinleştiğim, zihnimi bir an için o hüzünlü anılardan uzaklaştırmaya yarayan tek bir iş yok. Bana öyle geliyor ki belleğin işlemesi derin donduruncunkine benziyor biraz. Hani içeride uzun süre bıraktığım bir şeyi çıkarınca nasıl olur bilirsin. Başlangıçta tuğla gibi serttir, kokusu tadı yoktur. Üzeri beyaz bir zarla kaplıdır. Onu ateşe koyar koymaz yavaş yavaş formuna rengine kavuşur. Kokusu mutfağı sarar. Bunun gibi hüzünlü anılarda uzun zaman boyunca belleğin sayısız karanlık mağaralarının birinde uyuklarlar. Orada yıllarca, on yıllarca, bir ömür boyunca kalırlar. Burada günlerden bir gün onlara eşlik etmiş olan acı yeniden yıllar önce olduğu gibi yoğun ve yakıcı olarak ortaya çıkar. Sana kendimden ve sırrımdan söz ediyordum. Ama bir öyküyü anlatabilmek için en başından başlamak gerekir. Ve başı da benim gençliğimde büyüdüğüm ve yaşamayı sürdürdüğüm o sıra dışı yalnızlıkta yatıyor. Benim zamanımda zeka evlilik amaçlandığında son derece olumsuz bir şey sayılırdı. Dönemin geleneklerine göre bir hanım durgun ve hoş bir işçi olmalıydı. Sorular soran bir kadın, meraklı, huzursuz bir eş istenecek en son şeydi. Bu yüzden genç kızlığımdaki yalnızlığım gerçekten müthişti. Gerçeği söylemek gerekirse 18-20 yaşlarına doğru şirin ve oldukça varlıklı olduğum için çevremde çırpınan hevesliler belirdi. Ne var ki konuşmayı bildiğimi gösterir göstermez yüreğimi açıp içindekileri döker dökmez çevremde bir boşluk oluşuveriyordu. Elbette susup olduğum gibi görünmeyebilirdim. Ama ne yazık ki ya da iyi ki aldığım eğitime karşın bir yanım hala canlı kalmıştı ve o yanımda sahte bir görünümü reddediyordu. Liseyi bitirince bildiğin gibi eğitimime devam edemedim çünkü babam buna karşı çıktı. Benim açımdan çok acı bir karardı bu. İşte bu yüzden öğrenme konusunda hala açtı gözüm. Delikanlının biri tıp okuduğunu söyler söylemez onu soru yağmuruna tutuyor, her şeyi öğrenmek istiyordum. Aynı şeyi geleceğin mühendislerine, avukatlarına da yapıyordum. Benim bu davranışım kafalarını çok karıştırıyordu. Sanki beni kişilerinden çok işleri, eğitimleri ilgilendirir gibi oluyordu. Belki de öyleydi zaten. Kız arkadaşlarımla, okul arkadaşlarımla konuşurken onlardan birkaç ışık yılı uzakta olduğumu hissediyordum. Beni ve onları ayıran hendek dişilik cilveleriydi. Ben bundan ne kadar habersizsem onlar da bunu alabildiğine ilerletmişlerdi. Görünürdeki gururun, özgüvenin ardında erkekler inanılmaz derecede kırılgan ve saftırlar. İçlerindeki kaldıraç son derece ilkeldir. Onları balık gibi tavaya düşürmek için tek bir düğmeye basmak yeter. Ben bunu oldukça geç anladım ama kız arkadaşlarım 15-16 yaşlarında bunu biliyorlardı bile. Son derece doğal bir beceriyle küçük pusulalar alıyorlar ya da reddediyorlardı. Randevular verip gitmiyorlar ya da çok geç gidiyorlardı. Dans ederken bedenlerinin doğru yeriyle sürtünüyorlardı eşlerine ve sürtünürken de erkeklerin gözlerinin içine genç ceylanların gözlerindeki derin ifadeyle bakıyorlardı. Dişilik cilvesi budur. Erkekler konusunda başarıya götüren hileler bunlardır. Ama ben biliyorsun bir patatesten farksızdım. Çevremde olan bitenden hiçbir şey anlamıyordum. Sana tuhaf gelebilir ama içimde derin bir dürüstlük duygusu vardı ve bu dürüstlük asla ama asla bir erkeği kandıramayacağımı söylüyordu. Günün birinde sabahlara kadar bıkmadan çene çalabileceğim bir delikanlı bulacağımı düşünüyordum. Onunla konuştukça her şeyi aynı gözle gördüğümüzü anlayacak, aynı heyecanları duyacaktık. İşte o zaman aşk doğacaktı. Bu dostluk güven üzerine dayalı bir aşk olacaktı, kandırma üzerine değil. Aşk dolu bir arkadaşlıktı istediğim, bu açıdan sözcüğün eski anlamıyla yiğitçe bir düşünce tarzım vardı. Peşimdeki erkeklerin gözünü korkutan sanırım eşitliğe dayalı bir ilişki aramamdı. Böylece yavaş yavaş ben de çirkinlerin kaderi olan o bekleme aşamasına girdim. Çevrem arkadaş doluydu ama bu tek yönlü bir arkadaşlıktı. Bana gelip kendi aşk sorunlarını anlatıyorlardı. Kız arkadaşlarım birbiri ardına evleniyorlardı. Bana öyle geliyor ki yaşamımın bu döneminde düğünlere gitmekten başka bir şey yapmadım. Yaşıtlarımın çocukları doğuyordu. Ben hala evde kalmış teyzeleriydim. Annemlerin evinde sonsuza kadar bekar kalmaya razı olmuş durumda oturuyordum. Anlamıyorum, neler kuruyorsun şu aklında diyordu annem. Ne onu beğeniyorsun ne ötekini. Onlara göre karşı cinsle karşılaştığım zorluklar benim kişiliğimin tuhaflığından kaynaklanıyordu. Üzülüyor muydum bilmiyorum. Gerçekte içimde yanıp tutuşan bir aile kurma arzusu yoktu. Dünyaya bir çocuk getirme düşüncesi gözümü korkutuyordu. Kendim çocukken çok üzülmüştüm. Başka bir masum yaratığa acı çektirmekten korkuyordum. Kaldı ki hala bu evde yaşasam da son derece bağımsızdım ve günün her saati benimdi. Biraz para kazanmak için eski Yunan ve Latin dinlerinde özel ders veriyordum. Bunlar okulda en sevdiğim derslerdi. Bunun dışında hiçbir işim yoktu. Öğleden sonralarımı kimseye hesap vermeden belediye kitaplığında geçirebilir, canım istedikçe dağa gidebilirdim. Anlayacağım benim yaşantım öteki kadınlara göre çok özgürdü ve bu özgürlüğü yitirmekten korkuyordum. Gene de bütün bu özgürlüğün, bu görüntüdeki mutluluğun zaman geçtikçe daha sahte ve zorlama olduğunu hissediyordum. Başlangıçta bana bir ayrıcalık olarak görünen yalnızlık canımı sıkmaya başlamıştı. Annemle babam yaşlanıyorlardı, babama felç gelmişti, zor yürüyordu. Her gün koluna girerek onunla gazete almaya gidiyordum. O sıralar 27-28 yaşlarında olmalıyım. Günün birinde onunla yürürken vitrinlerde yansıyan görüntümü görünce ben de kendimi çok yaşlı hissettim. Ve yaşantımın nasıl bir yöne kaydığını fark ettim. Yakında o ölecekti, annem onun peşinden gidecekti. Kitaplarla dolu koca evde yalnız kalacak, zaman öldürmek için nakış işleyecek, sulu boya resim yapacaktım. Yıllarda uçup gidecekti. Sonra bir gün uzun zamandır ortalıkta görünmediğim için meraklanan itfaiyeciler kapıyı kıracak ve yerde yatan cansız bedenimi bulacaklardı. Ölecektim ve benden geriye kalan o kuru bedenin böcek ölülerinden hiç farkı olmayacaktı. Kadın bedenimin yaşamadan solduğunu hissediyordum. Bu da bana müthiş hüzün veriyordu. Sonra kendimi yalnız, çok yalnız hissediyordum. Doğduğumdan beri konuşacak, gerçek anlamda konuşabilecek hiç kimsem olmamıştı. Elbette çok zekiydim, çok okuyordum. Babam gururla şöyle diyordu: Olga evlenmeyecek çünkü aklı çok fazla. Ama bütün bu var olduğu sanılan zeka insanı bir yere götürmüyordu. Ne bileyim, ne bir yolculuğa çıkabiliyordum, ne derinlemesine bir konuda çalışabiliyordum. Üniversiteye gidememiş olmaktan ötürü kanatları budanmış bir kuş gibiydim. Aslında benim beceriksizliğimin, yeteneklerimi kullanmayışımın nedeni bu değildi. Şiliman'ın Truva'yı kendi özel eğitimiyle bulmamış mıydı? Beni frenleyen başka bir şeydi. İçimdeki o minik ölüydü. Anımsıyor musun? Beni durduran, ilerlememi engelleyen oydu. Duruyor ve bekliyordum. Neyi? Bu konuda en ufak bir fikrim yoktu. Augusto'nun evimize ilk geldiği gün kar yağmıştı. Bunu anımsıyorum. Çünkü bizim buralarda kar ender olarak yağar ve kar yüzünden konuğumuz öğle yemeğine geç kalmıştı. Augusto da babam gibi kahve dışalımıyla uğraşıyordu. Triste'ye geliş nedeni bizim şirketin satışı konusunda bilgi almak, pazarlık yapmaktı. Babam felç geldikten sonra oğlu da olmadığı için son yıllarını huzur içinde geçirmek amacıyla şirketi satmaya karar vermişti. İlk karşılaşmada Augusto'yu çok sevimsiz bulmuştum. Bizim oraların deyimiyle İtalya'dan geliyordu ve bütün İtalyanlar gibi sinirime dokunan, kendini beğenmiş bir hali vardı. Tuhaf ama genellikle sonradan yaşantımızın en önemli kişisi haline gelen insanlardan ilk anda hoşlanmayız. Yemekten sonra babam dinlenmeye çekilmişti. Ben de saatini bekleyen konuğumuzla ilgilenmek üzere salonda bırakılmıştım. Çok sıkılmıştım ve belli ediyordum. Yalnız kaldığımız o bir saatte ona pek kaba davrandım. Her sorusuna tek sözcükle yanıt veriyordum. O susarsa ben de susuyordum. Sonunda kapıda size veda ediyorum küçük hanım derken düşük sınıftan bir erkeğe veda eden soylu bir hanımefendi gibi uzattım elimi. Bir İtalyan olarak Bay Augusto sevimli biri demişti annem akşam yemeğinde. Dürüst bir insan diye yanıtlamıştı babam. İşlerinde de başarılı. O anda tahmin et bakalım ne oldu. Dilimi tutamadım ve alyansı da yok parmağında deyiverdim. Beklenmedik bir canlılıkla. Babam buna yanıt olarak evet zavallıcık dul dediğinde kırmızı biber gibi kızarmış ve çok utanmıştım. İki gün sonra bir dersten döndüğümde girişte yaldızlı kağıda sarılı bir paket buldum. Yaşamımda bana gelen ilk paketti bu. Kimin göndermiş olduğunu asla tahmin edemiyordum. Kağıdın altında bir kart vardı. Bu şekerlemeleri bilir misiniz yazıyordu. Altında da Augusto'nun imzası vardı. Akşam o şekerlemeler komodinin üzerinde dururken gözüme uyku girmiyordu. Babama karşı bir nezaket davranışı olarak göndermiştir diye düşünüyor ve badem ezmelerini birbirine ardına yiyordum. 3 hafta sonra Augusto Triste'ye döndü. Öğle yemeğinde bu gelişini de iş için diye açıkladı. Ama hemen yola çıkmaktansa kentte bir sürü oyalandı. Veda etmeden önce babamdan beni otomobille gezdirme izni aldı ve babam da bana bir şey demeden izin verdi. Bütün bir öğleden sonra kentin sokaklarında dolaştık. Az konuşuyordu, bana anıtlar hakkında sorular soruyordu. Sonra da sessizce beni dinliyordu. Beni dinliyordu, bu benim için gerçek bir mucizeydi. Yola çıktığı sabah bana bir demet çiçek göndermişti. Annem pek heyecanlanmıştı. Bense önemsiyormuş gibi yaparak içindeki kartı açıp okumadan birkaç saat geçmesini beklemiştim. Kısa bir süre içinde bu ziyaretler haftalık oldular. Her cumartesi Triste'ye geliyor, pazar akşamı kendi kentine dönüyordu. Küçük prens tilkiyi evcilleştirmek için ne yapıyordu anımsıyor musun? Her gün yuvasının önüne gidip çıkmasını bekliyordu. Böylece yavaş yavaş tilki onu tanımayı ve korkmamayı öğrendi. Bununla da kalmadı ve küçük dostunun ona anımsattığı her şey karşısında heyecanlanmayı da öğrendi. Aynı taktikle baştan çıkartılan ben de onu beklerken perşembeden heyecanlanmaya başlıyordum. Evcilleştirme süreci başlamıştı. Bundan bir ay sonra bütün yaşantım hafta sonunu bekleme üzerine kurulmuştu. Kısa sürede aramızda derin bir güven bağı oluşmuştu. Onunla konuşabiliyordum. Benim zekamın ve öğrenme arzumun değerini anlıyordu. Ben de onun sakinliğinden, dinlemeye hazır oluşundan, genç bir kadına yaşça daha büyük bir erkeğin sağladığı o güven ve koruma duygusundan hoşlanıyordum. 1940 yılının 1 Haziran günü sade bir törenle evlendik. 10 gün sonra İtalya savaşa girdi. Güvenlik nedeniyle annem Veneto bölgesinde dağlık bir köye sığındı. Bense kocamla Agilo'ya gittim. O yılların tarihini yalnızca kitaplardan okumuş, yaşamak yerine ders olarak öğrenmiş olan sen, o dönemin bütün o hazin olaylarından sana şimdiye dek hiç söz etmemiş olmama şaşabilirsin. Faşizm vardı, ırk ayrımına dayalı yasalar vardı. Savaş patlamıştı ve ben yalnızca küçük kişisel mutsuzluklarımla ruhumdaki milimetrik kımıltılarla haşır neşirdim. Ama benim bu davranışımın olağanüstü tuhaf bir durum olduğunu sanma. Küçük politize bir grup dışında kentimizdeki herkes böyle davranıyordu.